Ayrım 32. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 322. Ve Çankaya silindi. Tayyip Erdoğan'ın ilk defa ev sahibi konumunda olacağı 29 Ekim resepsiyonu için davetiyeler dağıtıldı. Cumhuriyetimiz, tarihte ilk defa Çankaya Köşkü'nde değil başka bir yerde, Aksaray'da kutlanacaktı. Üstelik davetiyelere adres olarak Atatürk Orman Çiftliği bile yazılmamıştı, Beştepe yazılmıştı. Cumhuriyet Bayramı'na bir gün kala Ermenek'te facia yaşandı. 18 madencimiz grizudan, dumandan falan değil, su içinde boğularak can verdi. İhmal katliamıydı. Yeryüzüne daha yakın seviyelerdeki eski galerilerde seneler içinde tonlarca su birikmişti. Neticede taban delinmiş, aşağıdaki galerilerde sel baskını olmuştu. Facia yaşandığında öğle tatiliydi. Gel gör ki madencilerimiz 355 metre derindeydi. Çünkü maden ocağının sahibi inçik vakit kaybı oluyor, üretim azalıyor diyerek öğle tatilinde yüzeye çıkılmasını yasaklamıştı. Öğle yemeği de vermiyordu. Madenciler yemeklerini kendi evlerinden getiriyordu. İsteyen bu şartlarda çalışsın, beğenmeyen defolsun gitsin deniyordu. Soma faciasından sonra maden işçilerinin haklarını arttıran bir yasa çıkarılmıştı. En az 2 asgari ücret şartı getirilmişti. Mesai süresi 8 saatten 6 saate indirilmişti. Ancak güya işçilerin haklarını arttıran bu yasa, işçilerin daha da köleleşmesine sebep olmuştu. Devlet tarafından gerekli denetim ve takip yapılmadığı için taşeron patronlar bu yasayı fırsat olarak değerlendirmişti. Maliyetlerimiz arttı diyerek öğle tatilini bile yasaklamışlardı, yemek vermiyorlardı, servisleri kaldırmışlardı. İtiraz edeni kovuyorlardı. 6 saatlik mesai şartına uymuyorlar, daha fazla çalıştırıyorlar, şikayet edeni kapının önüne koyuyorlardı. Köle düzeni daha da ağırlaşmıştı. Ermenek'teki maden ocağının taşeron patronu Saffet Uyar, AKP'liydi. 2004 ve 2009 seçimlerinde Güneyyurt beldesinde AKP'nin belediye başkan adayı olmuş, kazanamamıştı. Seçimi kazanamamıştı ama maden ocağını kazanmıştı. 18 işçiye mezar olan maden ocağını 2009'dan beri işletiyordu. Tutuklandı. Attı mı mangalda kül bırakmayan, dünya lideriyiz, asrın lideriyiz filan diyen AKP hükümeti, maden ocağına dolan suyu 38 günde zor boşalttı. Son madencimizin cenazesi çıkarıldığında takvimler 4 Aralık'ı gösteriyordu. Kadere bakın ki 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'ydü. Ermenek faciasının simgesi Recep amcaydı. Hayatını kaybeden işçilerden Tezcan Gökçe'nin babasıydı. 75 yaşındaydı. Oğlunun cenaze törenine yırtık cızlavetleriyle geldi. Cızlavetin yenisi sadece 7 liraydı. Alacak durumu yoktu. Recep amcanın 7 lirası bile yokken öbür Recep 1,5 milyar liraya yaptırdığı sarayında 29 Ekim resepsiyonu vermeye hazırlanıyordu. Hevesi kurtağında kaldı. Şatafatla açacaktı, felaketle açıldı. Resepsiyon mesepsiyon veremedi, iptal edildi. Zaten aslına bakarsanız 29 Ekim 2014 bizim Cumhuriyet Bayramımızdan çok Kürdistan Bayramı'na benziyordu. Çünkü Barzani'nin peşmerge birlikleri takvimde başka gün yokmuş gibi tam 29 Ekim'de Türkiye'den resmi geçit yaptı. Tarihimizin dönüm noktalarından biriydi. Bir zamanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği pasaportla seyahat edebilen Barzani, şimdi topuyla tüfeğiyle Türk topraklarındaydı. Erbil'den yola çıkan 80 araçlık peşmerge konvoyu, Cumhuriyet Bayramımızda Habur sınır kapısından Türkiye'ye girdi. Şırnak, Mardin, Şanlıurfa güzergahını kat edip Suriye'ye, Kobani'ye geçtiler. Bir bölümü de uçakla geldi. Şanlıurfa GAP Havalimanı'na indiler, karayoluyla gelenlere katıldılar. Karadan, havadan şov yapıyorlardı. İmkan olsa denizden de gireceklerdi. Habur'dan girer girmez Türkiye tarafına Kürdistan bayraklarıyla alkışlarla karşılandılar. Kurbanlar kesildi, yüzlerce otomobil peşmerge konvoyuna eşlik etti. Kornalar çalınıyor, havai fişekler atılıyor, halaylar çekiliyordu. Bazı peşmergelerin üniformasında ABD bayrağı vardı. Karşılayanlar "Biji Serok Obama" sloganları attı. Silahlı peşmerge konvoyu Mardin'den geçerken bir benzin istasyonunun dinlenme tesislerinde mola verdi, yemek yedi. 979 lira hesap geldi. Şanlıurfa Valiliği ödedi. Türk Silahlı Kuvvetleri kışlalarına çekildi. Milli İstihbarat Teşkilatı eskortluk yaptı. Hazindi. 17 Aralık'a takipsizlik kararı verildi. İstanbul Başsavcılığı 11 ay incelemiş, dava açmaya bile gerek görmemişti. Zafer Çağlayan'ın oğlu, Muammer Güler'in oğlu, Erdoğan Bayraktar'ın oğlu, hayırsever Rıza Sarraf ve ayakkabı kutucu Halkbank Genel Müdürü yırtmıştı. Savcılar değiştirilmiş, hakimler değiştirilmiş, polisler değiştirilmiş, yasalar değiştirilmiş, 25 Aralık'tan sonra 17 Aralık'ta sıfırlanmıştı. A ayakkabı K utusunda P ara aklanmıştı. Geriye sadece TBMM'deki soruşturma komisyonu kalmıştı. Aslına bakarsanız bu komisyon T Mayıs ayında kurulmuştu ama çalışmasına izin vermemişlerdi. Allem etmişler, kallem etmişler. Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonrasını atmışlardı. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilsin, gerisi teferruattı. Unutulsun, gündemden düşsün diye o kadar oyaladılar ki, Meclis Soruşturma Komisyonu nihayet toplandığında 17-25 Aralık'ın üzerinden tam bir sene geçmişti. İlk ifadeyi Zafer Çağlayan verdi. Ertesi gün kol saati manşetlerdeydi. Komisyonda konuşulanlar gazetelere sızmıştı. Rıza Sarraf tarafından İsviçre'den getirilen Patek Philippe marka kol saati için Zafer Çağlayan'a 213 bin lira vergi cezası kesilmişti. Üstelik Gümrük Bakanlığı tarafından kesilen bu vergi cezasını Zafer Çağlayan değil Rıza Sarraf'ın adamı ödemişti. Şırak yayın yasağı getirildi. Meclis Soruşturma Komisyonu'ndaki belgeleri ve tanık ifadelerini haber yapmak mahkeme kararıyla yasaklandı. TBMM tarihinde ilkti. Çünkü bugüne kadar pek çok bakan hakkında, hatta başbakan hakkında Meclis Soruşturma Komisyonları kurulmuş, hiçbirine yayın yasağı getirilmemişti. Yayın yasağı için mahkemeye kim başvurmuştu? Bizzat Soruşturma Komisyonu'nun başkanı, AKP milletvekili Hakkı Köylü başvurmuştu. Sırf bu durum bile komisyonun ne kadar tarafsız olduğunun kanıtıydı. AKP devamlı yasakları kaldırdık diyordu ama Musul Konsolosluğu baskınına yayın yasağı getirmişti, Reyhanlı saldırısına yayın yasağı getirmişti, Uludere faciasına yayın yasağı getirmişti, MİT tırlarına yayın yasağı getirmişti, 17-25'e yayın yasağı getirmişti. Ucu kendine dokunuyorsa anında yasaklıyordu. Egemen Bağış komisyon toplantısına 3 avukatıyla birlikte geldi. Bazı sorulara cevap vermeden önce avukatlarıyla görüş alışverişinde bulundu. Rıza Sarraf'tan hediye aldığını kabul etti. Takım elbise, kravat, çikolata gibi hediyeler aldım. Bunlar beşeri ilişkilerdir. hediye alıp vermek Türk geleneğidir dedi. Bakara makarayı sordular. Bu soruşturmayla alakası yok dedi, cevap vermedi. İfade sırası Muammer Güler'e geldi. Çok gergindi. Çocuklarına ait mallar konusunda hayli terledi. Mesela tapusu oğlunun üzerine olan bir ev için rahmetli annemin halen oturmakta olduğu evdir dedi. Muammer Güler eski valiydi, milletvekili maaşı belliydi, eşi emekli öğretmendi, 8'i konut, 1'i arsa, 10 taşınmazı vardı, bankada 2,5 milyon lirası vardı, kızının 2 dairesi, bankada 915 bin lirası vardı, oğlunun İstanbul'da 2 dairesi, Ankara'da 2 dairesi, İzmit'te 2 dairesi, toplam 26 tarlası, 393 bin lirası, 424 bin eurosu, 93 bin doları vardı. Görünen o ki tutumlu bir aileydi. En açık sözlüleri Erdoğan Bayraktar'dı. Müteahhit Ali Ağaoğlu'yla görüşmemesi için oğlu Abdullah'ı defalarca uyardığını belirterek, "En az 20 defa görüşme şununla dedim, dinletemedim. Neticede oğlum buldu belasını, gözaltına alındı, iyi oldu," dedi. 17-25 Aralık'ın yıl dönümü gelmişti. CHP yolsuzluk haftası ilan etmişti. Yurt çapında protesto gösterileri yapılacaktı ki 14 Aralık operasyonu patladı. Cemaat medyasına baskınlar yapıldı. Samanyolu Televizyonu Grup Başkanı Hidayet Karaca tutuklandı. Terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanıyordu. Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı gözaltına alındı, bırakıldı. Samanyolu Televizyonu'nda yayınlanan Sungurlar, Şefkat Tepe, Tek Türkiye dizilerinin yapımcısı, yönetmeni, senaristleri gözaltına alındı. İddia o ki, Fethullah Gülen 2009 senesinde Tahşiye diye bir örgütten bahsetmiş, bu Tahşiye örgütü Tek Türkiye dizisinin senaryosuna monte edilmiş, cemaat gazeteleri ve televizyonları tarafından haberleştirilmiş, algı yaratılmış, neticede 2010'da paralel polisler tarafından tahşiyeciler denilen vatandaşlara baskınlar yapılmış, El-Kaideci gibi gösterilerek tutuklanmışlardı. Cemaate savaş açan AKP medyası bunu köpürtüyordu. Halbuki tahşiyecileri içeri tıkan dönemin Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal şu anda AKP milletvekiliydi. Tahşiyecilere operasyon yapıldığında El-Kaide bağlantılı örgütü çökerttik diyen İçişleri Bakanı Muammer Güler'di. Nasıl olsa kimse hatırlamaz diye şimdi çıkmış, bizim haberimiz yoktu, cemaat kumpas kurmuş diyorlardı. Cemaate yönelik 14 Aralık operasyonunda toplam 32 kişi gözaltına alınmıştı. Medya odaklıydı ama paralel tabir edilen polislerin evleri de basılmıştı. İstanbul Eski Terörle Mücadele Müdürü Tufan Ergüder, İstanbul Eski Asayiş Müdürü Ertan Erçıktı tutuklandı. Terör örgütüne üye olmakla suçlanıyorlardı. 17-25 Aralık'tan sonra tutuklanan polis şefleri Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Ömer Köse, Erol Demirhan ve Kazım Aksoy 14 Aralık paketine dahil edildi. Tutuklu bulundukları Silivri cezaevinden adliyeye getirildiler. 14 Aralık soruşturmasından da tutuklandılar. Casusluk, yasa dışı dinleme, örgüt kurma, örgüt yönetme, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsle suçlanıyorlardı. Nerelerine denk gelirse oralarınaydı. Ergenekon balyoz davaları sırasında AKP tarafından el üstünde tutulan polis şefleri AKP tarafından infaz ediliyordu. Kimliği meçhul Twitter fenomeni Fuat Avni, gazeteci Hüseyin Gülerce'nin itirafçı olduğunu, emniyete isim listesi verdiğini, bu listedeki kişilere operasyon yapılacağını iddia etti. Hüseyin Gülerce Twitter'dan cevap verdi. Pensilvanya beni hedef gösteriyor, hayati tehdit altındayım, Türkiye'nin nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu artık daha iyi anlıyorum. Allah korkusu kalmamış paralel yapı her türlü provokasyonu yapabilir dedi. Hüseyin Gülerce'nin Pensilvanya paralel filan demesi hakikaten çok şaşırtıcıydı. Çünkü AKP ile cemaat kavgası başlayana kadar Fethullah Gülen'in medyadaki sağ kolu olarak tanınıyordu. Zaman gazetesi yazarıydı. Köşesinde yazdıkları Fethullah Gülen'in görüşleri olarak kabul ediliyordu. 3 ay önce Zaman gazetesinden istifa etmişti. Şimdi Pensilvanya diyordu. Allah korkusu kalmamış paralel yapı diyordu. 17 Aralık'ta el konulan paralar faiziyle iade edildi. Rıza Sarraf'ın adamı Abdullah Habbani'nin iş yerinde 1 milyon lira, 800 bin euro, 60 bin dolar ve 2 kilo altın ele geçirilmişti, geri verildi. Üstüne 55 bin lira faiz ödendi. Habbani paralarını bavulla taşıdı, faiz gelirini Kızılay'a bağışladı. Muammer Güler'in oğlu Barış'ın yatak odasındaki kasalarda 350 bin lira, 350 bin euro, 90 bin dolar ele geçirilmişti. Geri verildi. Üstüne 20 bin lira faiz ödendi. Halkbank eski genel müdürü Süleyman Aslan, ayakkabı kutularındaki 2,5 milyon euro ve 2,5 milyon doların hayırseverlere ait bağışlar olduğunu söylemişti. Bu nedenle söz konusu para İstanbul Valiliğine teslim edildi. Prosedür böyleydi. Süleyman Aslan valiliğe başvuracak, bağışların iadesini isteyecekti. Elbette faiziyle alacaktı. Ancak kitabın yayın evine teslim edildiği tarihte henüz faiz miktarı belli değildi. Adli emanete teslim edilen ayakkabı kutularını kimse almadı. Bir de banyo lifi vardı. Meğer Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan sadece ayakkabı kutularına değil banyo lifine de para sokuşturmuştu. Lifi de kimse almadı. Adli emanette 2 adet para sayma makinesi vardı. 17 Aralık'ta Barış Güler'in yatak odasında 1 adet para sayma makinesi ele geçirildiği biliniyordu. Meğer 2 adet para sayma makinesi ele geçirilmişti. Onları da kimse teslim almadı. Para sayma makineleri Milli Emlak Müdürlüğü'ne gönderilecek, ihale yöntemiyle satılacak, parası hazineye verilecekti. Ve Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıktı. Paralel yapı soruşturmasını yürüten İstanbul Başsavcılığı talepte bulundu. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği yakalama kararı verdi. Terör örgütü kurup yönetmekle suçlanıyordu. Bir zamanlar muhterem hoca efendi diyorlardı, şimdi terörist diyorlardı. Tabii AKP'nin yakalama kararı vermesi pek bir anlam ifade etmiyordu. ABD'nin ne karar vereceği önemliydi. Türkiye'ye iade edilir mi edilmez mi? Bunu zaman gösterecekti. Kesin olan şuydu, 12 Mart muhtırasından sonra tutuklanan, 12 Eylül darbesinden sonra yakalama kararı çıkarılan, 28 Şubat'tan sonra ABD'ye giden Fethullah Gülen, generaller tarafından değil, bizzat destek verdiği AKP tarafından darbeci ilan edilerek ABD'den isteniyordu. Ergenekon davasında orduya kumpas kurulduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ bu kapsamda ifade verdi. Tutuklanmasıyla alakalı kararlarda imzası bulunan tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Ne intikam peşindeyiz ne de kin duyuyoruz. Tek isteğimiz var adalet. 3 sene önce benim hakkımda suç duyurusunda bulunmuşlardı. Ben de bugün suç duyurusunda bulundum. Allah büyüktür dedi. Paraleller sayesinde TSK'yı hapse tıkan AKP, TSK'nın şahitliğiyle paralelleri hapse tıkıyordu. 17-25 Aralık'ın savcıları Zekeriya Öz, Celal Kara, Muammer Akkaş ve Mehmet Yüzgeç haklarındaki disiplin soruşturmaları sonuçlanıncaya kadar HSYK tarafından görevden uzaklaştırıldı. Meslekten atılmaları isteniyordu. Ergenekon davasında AKP'nin bir numaralı kahramanı olan Zekeriya Öz, AKP'nin bir numaralı hedefi haline gelmişti. Yandaş televizyon Kanal A'nın Resmi Tarihten Gerçek Tarihe isimli programında Mustafa Kemal Atatürk'e rüşvetçi denildi. Rütük'e şikayet edildi, Rütük ceza vermedi. AKP demokrasisinde Atatürk'e rüşvetçi demek serbest, tarihin en büyük rüşvet yolsuzluğundan söz etmek yasaktı. Tayyip Erdoğan'ı eleştiren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı. Konyalı Meslek Lisesi öğrencisi Mehmet Emin, devrim şehidi Kubilay'ı anma töreninde konuşma yapmış, hem 17-25 Aralık yolsuzluklarını hem de Aksaray'ı eleştirmişti. Polis okulunu bastı, Mehmet Emin'i dersten çıkarıp adliyeye götürdüler, tutuklandı. Türkiye ayağa kalktı. Bir gece yatırdılar, ertesi gün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktılar. 15 yaşındaki çocukları öldüren ileri demokrasi, 16 yaşındaki çocuğu tutuklamayı da başarmıştı. TBMM Yolsuzluk Komisyonu oylama yaptı. 9 AKP'li üye, 4 CHP'li üye, 1 MHP'li üye vardı. 9'a 5 oyla Yüce Divan'a gitmesinler kararı çıktı. Hiç kimse için şaşırtıcı olmadı. AKP'li 9 milletvekilinin 9'u da suç yok demişti. Kastamonu milletvekili Hakkı Köylü, Konya milletvekili Mustafa Akış, Yozgat milletvekili Yusuf Başer, Bursa milletvekili Kemal Şerbetçioğlu, Denizli milletvekili Bilal Uçar, Aksaray milletvekili İlknur İnceöz, Konya milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, Bursa milletvekili İsmet Su, Bartın milletvekili Yılmaz Tunç'tu. Tarihe geçtiler. Ayakkabı kutuları, yatak odasında para kasaları, para sayma makineleri, kol saati, alo babacım, hem hukuken hem siyaseten sıfırlanmıştı. Asrın yolsuzluk olayı göz göre göre halının altına süpürülmüştü. Komisyon Başkanı Hakkı Köylü, soruşturma delili olan tapelerin imha edileceğini açıkladı. Peki bundan sonra ne olacaktı? Komisyonun bakanlara aklama raporu TBMM'ye gönderilecek, genel kurulda oylanacaktı. Doğrusunu isterseniz, genel kuruldaki oylamayı beklemeden kitaba noktayı koydum. Çünkü orada da ne olacağı elbette belliydi. Tayyip Erdoğan ne diyorsa o olacaktı. Yasama, yürütme, yargı tek başına Tayyip Erdoğan haline gelmişti. Ama böyle devam edebilmesi mümkün değildi. Bir tarafta 17-25, bir tarafta cemaat. Bir tarafta ayakkabı kutuları, bir tarafta cızlavet. Bir tarafta Bilal, bir tarafta Berkin. Bir tarafta Aksaray, örtülü ödenek, bir tarafta Soma, Ermenek. Askeri hapse tık, polise hapse tık, hakimleri sürgün et, savcıları meslekten ihraç et, bir tarafta PKK, bir tarafta IŞİD. Türkiye türbülansa girmişti. Gövde çatır çatır çatırdıyordu, yürekler ağızda. Savrula savrula Haziran 2015 seçimine doğru gidiliyordu. Kitabın sonu. 5 Mayıs 2015. Sayfa 331.